Ayrım 7.
Aristo'nun erdem testi bizim karakterimizde nelerin geliştirilmesi gerektiğini ortaya çıkarması açısından son derece değerlidir. Aristo'nun ölçütlerini Ned'in durumuna uyguladığımız zaman ortaya çıkanlara bir bakalım. Bizim Ned'in en baştaki sahtekarlığına değil de daha sonra yaptığı dürüst davranışa odaklandığımızı unutmayın. 1. Ne yaptığınızı biliyor olmalısınız. Ned parayı iade etmesinin yapılacak en dürüst hareket olduğunu çok iyi biliyordu. Tıpkı parayı almanın sahtekarlık olduğunu bildiği gibi. Ned'in durumu 5. bölümdeki tartışmanın ana konularından biridir. Yapılacak şeylerin hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğunu genelde biliriz. 2. Bu hareketi yapmayı kendiniz, özgür iradenizle seçmiş olmalısınız. Hiç kimse Ned'i dürüst davranmaya zorlamadı. Aynı şekilde sahtekarlık yapmaya da kimse tarafından zorlanmadı. En sonunda doğru kararı verip onu parayı iade etmeye sevk eden şey sadece kendi vicdanı oldu. 3. Bu hareketi sadece kendi hatırı için, başka bir amaç gözetmeden yapmalısınız. Burada biraz tahminde bulunmalıyız. Çünkü Ned'in kalbinden geçenleri bize sadece Ned'in kendisi ve Tanrı söyleyebilir. Tıpkı kendi hareketlerimizin ardındaki nedenleri sadece kendimizin bilebileceği gibi. Ned parayı sadece ilkeleri icabı geri götürseydi, yani yapılacak en dürüst hareket bu olduğu için böyle davransaydı, o zaman bu ölçüte uyardı. Bununla beraber parayı yakalanmaktan ya da rezil olmaktan korktuğu için götürseydi, o zaman bu ölçüte tamamen uymuş sayılamazdı. Bir başka deyişle Ned, en dürüst davranışta bile bulunsaydı, karakterinde hala geliştirilmesi gereken yerler olacaktı. Çünkü bu dürüst hareketi en iyi ve en yüksek nedenlerle yapmamış olacaktı. 4. Bu erdemli hareket, karakterinizin doğal ve sürekli bir özelliği olmalıdır. Bu yöndeki tek hareketiniz olmamalıdır. Ned'in doğru olan hareketi çok doğal bir biçimde yapmadığı açıktır. Dürüstlük erdemi onun karakterine iyice kök salmış olsaydı, daha en baştan bile bile parayı almazdı. Evet, en sonunda parayı iade etti ama bunu yapmadan önce çok düşünmesi gerekti. Bu da onun yapması gereken ile yapmak istediği arasında gerçekleşen çatışmalardan birini yaşadığını gösteriyor. 5. Bu erdemli hareketi yapmaktan zevk almalısınız. Anlattığım senaryoda Ned'in parayı iade etmekten çok mutlu olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü o 10 doları iade etmek hem ona biraz zor geldi hem de böyle kolay elde edilmiş bir paradan vazgeçtiği için kendine biraz kızdı. Bu incelemede Ned'in en sonunda doğru yani dürüst olanı yapmış olduğu gerçeğini küçümsemeye çalışmıyorum. Ned'in dürüst davranışı tamamen olmasa bile övgüye değerdir. Aristo'nun da yardımıyla göstermeye çalıştığım şey, esasen iyi bir insan olan Ned gibi, çoğumuzun karakterinde de gerçekten iyi bir insan haline gelmek ve ahlaken mükemmel bir karaktere sahip olmak için daha geliştirilmesi gereken birçok yerin bulunduğudur. Aristo'nun erdem testi, karakterimizde bulunan zayıf yönleri bulup geliştirmekte bize çok yardımcı olabilir. Bununla beraber şu gerçeği atlamayın. Bu testin başarılı olması için aynaya bakarken ve her gün yaptığımız hareketler hakkında aşağıdakiler gibi sorular sorarken kendimize karşı tamamen dürüst olmamız gerekir. 1. Bu davranışın yapılacak en iyi ve doğru şey olduğunu biliyor muydum? 2. Bunu yapmayı kendi özgür irademle mi seçtim? 3. Bu hareketi sadece kendi hatırı için başka bir amaç gözetmeden mi yaptım? 4. Bu hareket benim karakterimden doğal ve sürekli bir biçimde mi çıktı? 5. Bu hareketi yaparken kendimi iyi hissettim mi? Bölüm 9. İyi olmak isteyen bir insan iyi şeyler yapmadıkça iyi olamaz. Aristo. Eveleyip geveleme, açık seçik konuş bölümünden. Bir insan kendi karakter hatalarını ve zayıflıklarını savunurken, yaşlı bir köpeğe yeni numaralar öğretemezsin derken sadece insanlara değil aynı zamanda köpeklere de hakaret etmektedir. Bunun hakaret olmasının tek bir nedeni vardır. Bu düşünce yanlıştır. Bu eski ve yıpranmış klişe, karakterimizi geliştirme ve ahlaki mükemmelliğe ulaşma açısından kaderci ve insanın cesaretini kıran bir zehirle ya da şu anda bununla uğraşamayacak kadar meşgulüm türünden bir mazeretle ya da her ikisiyle eş anlamlıdır. İşte bu nedenle birinci bölümde üzerinde önemli durulan bir konuyu sürekli olarak aklımızdan hiç çıkarmamalıyız. Siz ve ben insan olarak doğamızın bize sağladığının ötesine geçerek kim olduğumuzu ve ne olmak istediğimizi ya da olmamız gerektiğini belirleme yeteneğine doğuştan sahibiz. Bu kendi karakterini belirleme yeteneği biz yetişkinlerin hal ve tavırları artık iyice yerleştiği için ortadan kaybolmaz. İşte yaşlı köpek klişesinin ve bunun benzerlerinin inkar etmeye çalıştığı gerçek budur. Hal ve tavrımız, bir başka deyişle alışkanlıklarımız gerçekten iyice yerleşmiş olabilir. Ama bu durum, bazı davranışlarımızın erdemli olmadığı gerçeğini değiştirmez. Ayrıca bizim hal ve tavrımızı uygun olan bir zamanda ya da gerektiğinde değiştirmek için yaratılıştan gelen bir yeteneğe sahip olduğumuz gerçeğini de değiştirmez. Tabii hiç kimse karakter alışkanlıklarımızı değiştirmenin çok kolay olduğunu iddia etmiyor. Aksine bu süreç son derece zor da olabilir. İşte tam da bu nedenden dolayı Aristo, Nikomakus Etiği adlı kitabında karakterde ahlaki mükemmelliği yaratmayı tartışmaya başlarken şunları söylüyor. Çocukluğumuzdan beri geliştirdiğimiz alışkanlıklar hiç de az bir önem taşımaz. Aslında çok önemlidirler. Aristo da hepimiz gibi köklü alışkanlıklardan kurtulmanın zor olduğunu biliyordu. Bununla beraber Aristo, erdem testi tartışmasının sonunda şöyle demektedir. İyi olmak isteyen bir insan, iyi şeyler yapmadıkça iyi olamaz. Bununla beraber insanların büyük bir çoğunluğu bunu yapmazlar. Bunun yerine sadece ve konular hakkında konuşur ve kuramlar üretirler ve bunu yaparak erdemli olacaklarını zannederler. Tıpkı doktorlarını büyük bir dikkatle dinleyen ama onların söylediklerinin tek kelimesini bile yerine getirmeyen hastalar gibidirler. Bu hastalar bu şekilde davranarak iyileşemezler. Sadece iyi olmak hakkında konuşup kuramlar üreten insanlar da ruhlarında bir iyileşme sağlayamazlar. Aristo, biz yetişkinlerin dahi ruhlarımızı geliştirme potansiyeline, aslında sorumluluğuna sahip olduğumuzu düşünüyordu. Ruhumuzu geliştirmek tabii ki bazı hal ve tavırlarımızı değiştirmeyi, kendimize yeni numaralar öğretmeyi ve iyi şeyler hakkında sadece konuşmayıp aynı zamanda bunları yapmayı gerektirecektir. İyi şeylere alışkanlık gereği yapar hale gelene kadar iyi şeyler yapma konusunda pratik yapmak işte size daha iyi bir insan olma yönünde değişimin özeti. Hal ve tavrımızı değiştirmek zor olabilir ama bu asla imkansız değildir. Bunun aksini düşünmek insanlığımızı inkar etmek anlamına gelir. 19. yüzyılda yaşamış romancı George Eliot'un da Middlemarch adlı klasik eserinde de belirttiği üzere karakter mermerden yontulmuş bir şey, katı ve değiştirilemez bir şey değildir. Karakter yaşayan ve değişen bir şeydir. Kısa bir süre önce yapılan bir araştırma ahlak açısından örnek sayılan 23 Amerikalıyı incelemiş. Bu araştırma yaşlı köpek klişesinin savunduğu yalanı ortaya çıkarmaktadır. Aynı zamanda Aristo'nun çocukken edindiğimiz alışkanlıkların çok büyük bir önemi olduğu yönündeki düşüncesini de biraz sınırlamaktadır. Araştırmacılar Aristo'nun da karşı çıkmayacağı bir biçimde çocukken elde edilen iyi karakter alışkanlıklarının yetişkinlikte de iyi karakter alışkanlıklarına sahip olunmasını garantilemediğini ileri sürüyorlar. Anne Frank'ın "İnsanın karakterinin son hali onun kendi elindedir" şeklindeki sözlerini hatırlayın. Araştırmanın giriş bölümündeki şu satırlara bir bakın. Kendini sıra dışı bir biçimde ahlaklı olmaya adama özelliği nasıl gelişiyor ve nasıl devam ediyor? Bunun yaşamın ilk yıllarındaki deneyimlerle bir ilgisi var mı? Varsa ne tür bir ilgidir bu? Bu soruları sorarken son derece güvenli, sıcak ve düzenli aile ortamlarında yetişen birçok insanın bu niteliğe sahip olmadığının bilincindeyiz. Ayrıca kendini ahlaklı olmaya adamış bazı insanların tam da aksi özelliklerdeki ortamlardan geldiğini de biliyoruz. İşte tam da bu nedenlerden dolayı kendini ahlaklı olmaya adama olayını aile geçmişine ya da insanlarla yakın ilişkiler kurmak gibi kişisel eğilimlere indirgeyen analizlere şüpheyle yaklaşıyoruz. Aslına bakılırsa kendini ahlaken adamanın yönünü belirlemede yaşamın ilk dönemlerinde meydana gelen herhangi bir deneyimin etkili olduğu konusunda şüphe duyuyoruz. Son derece ahlaklı insanların en belirgin özelliklerinden biri, yaşamları boyunca deneyimlerinden ders almayı bilmeleridir. Araştırmacılar yaptıkları inceleme sırasında bu büyük ahlak timsellerinin birçoğunun ahlaki açıdan olağanüstü olan çabalarına, 40'lı yaşlarının sonlarına kadar başlamadıklarını fark etmişler. Bu gözlemde bizi yaşlı köpek klişesine atıp, isteğin olduğu yerde bir çözüm yolu da vardır şeklindeki daha yapıcı nitelikte olan sözü benimsemeye teşvik ediyor. Burada Aristo'nun da fark ettiği üzere, ahlaken mükemmel bir karakter geliştirmekle, müzik, sanat ya da spor konusunda mükemmel olmak arasındaki benzerliğin artık geçerli olmadığı bir noktaya gelmiş oluyoruz. Dünya üzerindeki tüm istek ve azim bir araya gelse dahi, çoğumuzun Michael Jordan'ın spordaki, Meryl Streep'in oyunculuktaki ve Luciano Pavarotti'nin müzikteki mükemmeliyetine ulaşmasına yeterli olmayacaktır. Birçoğumuz sportif, sanatsal veya müzikal mükemmeliyetin üst kademelerine çıkmamız için gerekli olan doğuştan gelen yeteneklere sahip değiliz. Bununla beraber hepimiz insan olarak mükemmel derecede ahlaklı bir karaktere sahip olmak için gerekli olan ve doğuştan gelen yeteneklere sahibiz. Burada mükemmellik ile doğru ve iyi olan şeyleri doğal ve sürekli olarak yapabileceğimiz bir hale gelene dek karakterimizi geliştirmeyi kastediyorum. Böyle bir gelişmenin bir gecede olmasını tabii ki bekleyemeyiz. Bu gelişme genelde azar azar, gün be gün, zaman içinde çeşitli alışkanlıklar geliştirerek olacak bir şeydir. Şimdi size karakter gelişiminin çeşitli alışkanlıklar edinerek nasıl gerçekleştiğini ya da en azından nasıl gerçekleşebildiğini gösteren, gerçek hayattan alınmış bazı örnekler vermek istiyorum. Birinci öykü oldukça kısa ve kendi hayatımdan alınmış, kişisel, hatta itiraf niteliğinde bir olaydır. Daha uzun olan ikinci öykü ise benim eski öğrencilerimden birinin hayatında meydana gelen bir karakter dönüşümünü anlatıyor. Karımla nişanlanmadan önce, bunu herkesin önünde söylemekten çok utanıyorum, hareket eden bir arabadayken asla emniyet kemeri takmazdım. Şoför ya da yolcu olmam hiç fark etmiyordu. Emniyet kemeri takmaktan ne hoşlanırdım ne de takmayı isterdim. Yapmak istediğim şey ile yapmam gereken şey arasındaki klasik çatışmaya dikkat ediniz. Yaklaşık 15 yıl boyunca yasalara açıkça karşı gelerek emniyet kemeri takmayı inatla reddettim. Şimdi bu aptalca hareketimi çeşitli açılardan inceleyebiliriz. Ama tüm bunlar bizi en sonunda tek bir yere, benim karakterimdeki bir bozukluğa ulaştırır. Başka nereye olabilir ki? Yapılması gereken şeyin emniyet kemeri takmak olduğunu bilmiyor değildim. Başka biri beni zorla emniyet kemeri takmaktan alıkoyuyor da değildi. İşin aslı çok kötü bir alışkanlık edinmiş olmamdı. Sadece sağduyuya değil, ülkenin yasalarına da aykırı olan bir alışkanlıktı bu. Özetle yanlış olan bir şeyi yapma huyum vardı. Doğru olanı yapma alışkanlığını edinmemde bana yardımcı olan Janine oldu. Ona evlenme teklif ettikten birkaç gün sonra yemek için arkadaşlarımızla buluşmaya arabayla giderken bana laf arasında nasıl hiç de onaylamayan bir biçimde baktığını asla unutamıyorum. Seninle evlenmemi istiyorsan emniyet kemerini takmaya başlasan iyi olur. O gün emniyet kemerini takmama rağmen Janine beni bir kitap gibi okumuştu. Kemeri o istediği için taktığımı biliyordu. Daha da önemlisi bu kötü alışkanlığın karakterimin çok derinlerine işlemiş olduğunu, tavırlarımı değiştirme konusunda ciddi olsam bile ki öyle olmaya başlamıştım, emniyet kemerini kendiliğimden ve sürekli olarak takmaya başlamayacağımı anlamıştı. Ertesi sabah işe gitmek üzere arabama bindiğimde kontrol panelinin üstüne üzerinde kısa bir mesaj yazılı bulunan küçük bir kağıt parçası gördüm. R. Seni çok seviyorum. Lütfen emniyet kemerini takmayı unutma. Seninle sonsuza dek birlikte olmak istiyorum. J. Akıllı ve pratik zekalı bir insan olan Janine o sabah telefonda kendi sözcükleriyle söylersem, her arabaya binişimde hiç düşünmeksizin emniyet kemerini takar hale gelene kadar o notu oradan çıkarmamam konusunda benden söz aldı. O not orada yaklaşık bir yıl kadar durdu. O sürenin sonunda artık doğru olan hareketi doğal bir biçimde yapar olmuştum. Şimdi Aristo'nun iyi alışkanlıkları, iyi şeyleri tekrar tekrar yaparak edindiğimiz yönündeki düşüncesinin ne anlama geldiğini uygulamada görelim. Yaklaşık 12 ay boyunca haftada 7, günde 4 defa direksiyonun arkasına her geçişimde Jani'nin notunu görmekten kendimi alamıyordum. Bu emniyet kemerini doğal bir alışkanlık olarak ve sürekli bir biçimde takmaya başlamadan önce kemeri takmayı bilinçli olarak yaklaşık 1400 defa düşündüğüm anlamına gelir. Bu da bize iyi alışkanlıklar geliştirmek için gereken azim ve uygulama miktarı hakkında, ki bu kötü bir alışkanlığı iyisiyle değiştirmek için gerekenden çok daha azdır, gerçekçi bir örnek sunar. Aristocu anlamda en iyi dostum olan karım sayesinde yaşlı bir köpeğe yeni ve erdemli bir numara öğretilmiş oldu. Karşımda duran bayan öğrencim gözleri yaşlarla dolu bir halde, "Profesör Gook, yalancılığın benim karakterimin çok önemli bir parçası haline geldiğini fark ettim," diyordu. "Küçük beyaz yalanlar söylemek benim için nefes almak kadar kolay bir şey." Bunlar o öğrencimin büroma gelip karşıma oturduktan sonra söylediği ilk sözlerdi. Ona burada Emma diyeceğim. Zeki ve sevimli bir öğrenciydi. O sırada 20'li yaşlarının sonlarındaydı. Emma'nın sözleri karşısında şaşırdığımı söylemek, duygularımı ifade etmekte çok hafif kalır. Sadece söylediklerinden dolayı da değil, aynı zamanda bunları bana söylüyor olmasından dolayı şokta olmuştum. Ne de olsa bir terapist ya da din adamı değildim. Sadece bir öğretmendim. Üniversitede profesördüm. En azından bir üniversite öğrencisinin bu kadar açıkça kendini suçlayarak profesörüyle konuşması pek sık rastlanan bir durum değildir. Emma benden aldığı ikinci dersini bitirmek üzereydi. Bu bir ahlak dersiydi. Bu derste Emma ve arkadaşları ahlaklı bir karakter sahibi olma konusu etrafında dönen bir dizi makale okumuş ve bu konuları sınıfta tartışmışlardı. Okumaları gerekenler arasında Aristo'nun Nikomakus Etiği adlı eserinden alınan yazılar da vardı. Emma o öğleden sonra odamda otururken bu okumaların ve sınıf tartışmalarının onun bu ani itirafına nasıl katkıda bulunduğunu anlattı. Beni en çok etkileyen alışkanlıklarla ilgili tartışmalarımızdı. Özellikle de kişisel alışkanlıklarımızın karakterimiz hakkında ne kadar çok şeyi ortaya koyduğu ile ilgili tartışmalarımız. Bunun üzerine ben de kendi alışkanlıklarım hakkında düşünmeye başladım. Özellikle de insanlara doğru olmayan şeyler söyleme alışkanlığım üzerinde. Bu konuyu düşündükçe mideme ağrılar girmeye başladı. Çünkü yalan söyleme alışkanlığım o kadar kötü bir hal almıştı ki, bu belki de benim karakterimin en belirgin özelliğiydi. Bunu sadece ben biliyor olsam bile. Yalancının biriysem kendime nasıl iyi bir insan diyebilirim ki? Bu soruyu cevap beklemeden sorduğu için çok rahatlamıştım. Çünkü onu en azından Emma açısından yanıtlamaya hiç de hazır değildim. Emma ve başka birkaç öğrenci sınıfta da ısrarla bu tür sorular sormuşlardı. Bir insan doğal bir tavırla ve sürekli olarak sahtekarlık ve saygısızlık yapıyorsa ya da adil olmayan davranışlar gösteriyorsa bu kişiye iyi bir insan denip denemeyeceğini öğrenmek istemişlerdi. Verilen en tatminkarı olmasa da en soylu cevap, böyle bir sorunun en iyi, kendini inceleyen, sorgulayan, her bireyin kendi kalbine göre yanıtlayabileceğiydi. Emma biraz sakinleştikten sonra sözlerine devam etti. Bu alışkanlığın ne zaman başladığını tam olarak bilemiyorum. Sanırım liseye giderken başladı. Tüm bildiğim şu geçtiğimiz birkaç yıl içinde arkadaşlarıma, aileme, işverenlerime ve öğretmenlerime o kadar çok yalan söyledim ki artık hiç düşünmeksizin yalan söyleyebiliyorum. Canımı en çok sıkan da bu. Sanki doğamın bir parçasıymış gibi rahatça yalan söylemem. Bu işi her hafta, bazen de her gün yapıyorum. Anladığım kadarıyla bu yalanları insanlara hoş görünmek ya da kendimi gizlemek, bir şekilde sorumluluktan kaçmak için söylüyorum. Ama bunlar genelde küçük yalanlar, büyük yalanlar değil. Emma küçük yalanlar ile büyük yalanlar arasındaki fark arasında pek fazla durmadı. Ne tür yalanlar söylediği ile ilgili bir örnek de vermedi. Sadece neden bir sınavı kaçırdığı ya da bir ödevi vaktinde tamamlamadığı ile ilgili diğer öğretmenlerine olduğu gibi bana da birkaç kez yalan söylemiş olduğunu anlattı. Biraz daha konuştuk. özellikle bu alışkanlığından kurtulması için ne gibi etkin adımlar atabileceğinden söz ettik. Birkaç gün içinde Emma mezun olup gideceğinden ve ona ilişkin bilgim son derece sınırlı olduğundan dolayı onu sadece derslerden biliyordum, ona verecek bir öğüt bulamıyordum. Bu koşullar altında yapabileceğim en iyi şeyin onu, karakterindeki bu bozukluğu düzeltebileceği konusunda sürekli ve samimi bir biçimde temin etmek olduğuna karar verdim. Emma o öğleden sonra odamdan ayrıldığında onu yüreklendirmek için söylediğim sözlerin acınacak ölçüde yetersiz olduğunu hissederek bir çaresizlik duygusuna kapılmadan edemedim. Bununla beraber bu öykünün son derece mutlu ve ilham verici bir sonu var. Şimdiye kadar Emma hakkında anlattıklarım aslında onun 2 yıl sonra sürpriz bir biçimde beni ziyarete geldiğinde anlattıklarına bir giriş niteliğindedir. Kocasıyla beraber gelen Emma, 1-2 dakikalık hoşbeşten sonra bana uğramasının asıl nedeninin 2 yıl önceki konuşmamızdan sonra olanlar hakkında bilgi vermek olduğunu söyledi. Emma mezun olup ailesinin yanına döndükten sonra oradaki kilisenin rahiplerinden birine yalan söyleme huyu hakkında itirafta bulunmuş. Bu rahip birkaç hafta boyunca ona ahlaki ve ruhani konularda bazı öğütler vermenin yanı sıra Emma'nın karakter alıştırmaları dediği bazı pratik önerilerde de bulunmuş. Bunlar Emma'nın dürüstlüğü zihninden asla çıkarmamasına yardım edecek alıştırmalarmış. Rahip Emma'ya kutsal kitaptaki bazı çok önemli ayetleri ezberlemesini ve bunlar hakkında her gün düşünmesini söylemiş. Bu ayetlerden bir tanesi de 7. bölümün başında yer alan ve kutsal kitabın Filipeliler bölümünden alınan şu cümleymiş. Gerçek, asil, doğru, saf, güzel, takdire değer, mükemmel olan her ne var ise düşüncelerinizi bunlar üzerinde yoğunlaştırın. Bu rahip ona aynı zamanda bir şey hakkında konuşmadan önce kendi kendine acaba şimdi söyleyeceklerim doğru mu diye sorma alışkanlığını kazanmasını önermiş. Bu alışkanlığı kazanmak sandığından daha da zor olduğu için Emma rahibin önerisini bir adım daha ileri götürmüş. Hayatının her yerine ona dürüst bir biçimde konuşmasını hatırlatacak küçük notlar koymuş. Evinin her odasına, arabasına, spor çantasına, özellikle de hem evde hem de iş yerinde çok sık olarak kullandığı telefonların yanı başına bu notlardan yerleştirmiş. Emma gülerek son birkaç ay içinde karakterinde gerçekten bir değişiklik meydana geldiğini, alışkanlık icabı yalan söyleyen bir insandan, alışkanlık icabı doğruları söyleyen bir insan haline geldiğini söyledi. Onun esin kaynağı olan sözleri, öyküyü bitirmenin bence en güzel yolu. Yalan söylemenin benim için bu kadar kolay bir davranış haline gelmiş olması, bu huyu yenip onun yerine doğruları söyleme alışkanlığını yerleştirmenin bu kadar çok çaba gerektirmesi beni hala hayrete düşürüyor. Doğruları söylemek her gün üzerinde düşünmek ve çaba göstermek zorunda olduğum bir konuydu. Hala da öyle. Bunu kocamın, ailemin, arkadaşlarımın ve kilisenin sürekli desteği olmadan nasıl yapabilirdim bilemiyorum. Ama beni yalan söylemeye sevk edenin kendimden başka hiç kimse ya da hiçbir şey olmadığını daha en başta fark ettim. Bana doğruyu söyletecek olanın da benden başka hiç kimse olmadığını gördüm. Sorunumun önemli bir bölümünün davranışlarımın sorumluluğunu üstlenmek istemeyişim olduğunu düşünüyorum. Böylece yalan söylemek sorumluluklarımı görmezden gelmenin alışkanlık haline gelmiş bir yolu oldu. Ama size şimdi bütün samimiyetimle söyleyebilirim ki,